Ayrım 9, sayfa 96. Bir emir verildiğinde onun emir olduğunu anlardım. Oturduğumuz yerden birkaç kapı ötede domuz yiyenleri düşündüm. Ağzından yağlar akarak yemeğini yiyen Mimi'yi, müthiş hilemizi anlatıp eğlenen Aurelien'i. Kardeşimin mutlu olmaya ihtiyacı vardı. O haftada iki defa kavga ettiği için okuldan eve gönderilmişti ama sebebini bana söylemiyordu. Hepsinin güzel bir yemek yemesini istiyordum. O zaman tamam. Bir kadeh içmeyi kabul ettim ve yudumlamaya başladım. Konyak boğazımı ateş gibi yaktı. Sert bir yumruk yemiş gibi canlanmıştım. Komutan kendi kadehini bıraktı ve benim içişimi izledi. Sonra şişeyi bana itip tekrar doldurmamı işaret etti. Sessizce oturduk. Domuzu yemeye kaç kişinin geldiğini merak ettim. Eren 14 kişi olacaklarını hesaplamıştı. Yaşlılardan ikisi sokağa çıkma yasağını delmeye korkmuştu. Rahip de artan yemeği Noel ayininden sonra evinde kalanlara götüreceğine söz vermişti. İçkimizi içerken onu izliyordum. Çenesi inatçılığını dışa vuruyordu ama asker şapkası yokken neredeyse tamamen kazınmış kafası ona savunmasız bir ifade vermişti. Onu üniformasız, sıradan biri olarak hayal etmeye çalıştım. İşine giden, gazetesini alan, tatile giden biri olarak. Ama yapamadım. Onu üniformasız düşünemiyordum. Savaş insanı yapayalnız bırakıyor, değil mi? İçkimden bir yudum içtim. Adamlarınız var. Benim de ailem var. Aslında hiçbirimiz yalnız değiliz. Aynı şey değil ki. Haksız mıyım? Hepimiz elimizden geldiğince idare ediyoruz. Öyle mi? Ben kimsenin bu durumu elinden geldiğince şeklinde nitelendireceğini sanmıyorum. Konyak zihnimi bulandırmıştı. Mutfağımda oturan sizsiniz komutan. Bu noktada içimizden yalnızca birinin seçme şansı var. Bunu duyunca yüzünden kara bir bulut geçmişti sanki. Kendisine meydan okunmasına alışkın değildi. Yanaklarına hafif bir renk geldi ve kollarını kaldırıp silahını kaçan mahkuma doğrulttuğu hali gözümde canlandı. Gerçekten de içimizden herhangi birinin seçme şansı var mı dersin? Dedi kısık bir sesle. Hangimiz bu şekilde yaşamayı seçer ki enkazın arasında? Bunun suçlusu kim? Cephede gördüklerimizi görseydin kendini. Susup başını iki yana salladı. Affedersin madam, yılın bu zamanında bir adamın duygusallığını ortaya çıkarmayın. Duygusal bir askerden daha kötü bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Sonra af dilercesine gülümseyip biraz rahatladı. Mutfak masasının her bir köşesine oturmuş, yemekten arta kalanların arasındaki kadehlerimizden içkilerimizi yudumluyorduk. Diğer odada subaylar şarkı söylemeye başlamıştı. Seslerin yükseldiğini duydum. Tanıdık bir melodi, anlamadığım sözlerle söyleniyordu. Komutan dinlemek için başını çevirdi. Sonra kadehini bıraktı. Burada olmamızdan nefret ediyorsun, değil mi? Gözlerimi kırpıştırdım. Etmemeyi çok denedim. Yüz ifadenin seni ele vermediğini sanıyorsun. Ama seni izledim. Yıllarca bu işin içinde olmak, insanlara ve onların sırlarına dair bana çok şey öğretti. Eh, ateşkes imzalayabilir miyiz madam? Yalnızca birkaç saatliğine. Ateşkes mi? Sen benim düşman ordusunun bir mensubu olduğumu unut, ben de senin bu orduyu nasıl devireceği üzerine sürekli kafa patlatan bir kadın olduğunu unutayım ve yalnızca iki birey olalım. Yüzü yavaş yavaş yumuşadı. Kadehini benimkine yaklaştırdı. Ben de isteksizce kendi kadehimi kaldırdım. Şimdi gel Noel'i, yalnızlığı ve her şeyi unutalım. Akademideki diğer sanatçıları anlat bana. Onlarla nasıl tanıştığını anlat. Orada ne kadar oturduğumuzun farkında değildim. Doğrusu sohbet edip içki içerken zaman adeta uçup gitmişti. Komutan bir sanatçının Paris'teki yaşantısına dair her şeyi bilmek istiyordu. Matisse nasıl biriydi? Hayatı da sanatı gibi skandallarla mı doluydu? Ah hayır, o entelektüel yönden tanıdığım en disiplinli insandır. Çok katı biridir. Hem iş hem ev alışkanlıkları konusunda çok tutucudur. Ama aynı zamanda da bir an o gözlüklü profesörü, sonraki konuya geçmeden önce konuyu iyice kavrayıp kavramadığımızı görmek için etrafındakilere nasıl göz gezdirdiğini düşündüm. Neşeli biridir. Sanırım yaptığı iş ona zevk veriyor. Yanıtım onu tatmin etmiş gibiydi. Bunu düşündü. Bir zamanlar ben de ressam olmak istemiştim. Yeteneğim yoktu tabii ki. Bu gerçekle çok erken yaşlarda yüzleştim. Gözlüğünün sapına dokundu. Sevdiğin işi yaparak para kazanabilmek dünyanın en büyük nimetlerinden biri bana göre. O an Edward'ı düşündüm. İşine tamamen odaklanmış, şövalyenin arkasından bana bakıyordu. Gözlerimi kapattığımda sağ bacağıma vuran odun ateşinin sıcaklığını, ateşten uzak kalan çıplak sol bacağımın ürpertisini hala hissediyordum. Bir kaşını kaldırdığını ve düşüncelerinin hangi noktada resimden uzaklaştığını gözümde canlandırabiliyordum. Ben de öyle düşünüyorum. Edward, birlikte geçirdiğimiz o ilk Noel gecesinde, seni ilk gördüğümde o kalabalık mağazanın tam ortasında duruşunu izlerken gördüğüm en kendine yeten kadın olduğunu düşünmüştüm, dedi. Dünya dursa bile sakinliğini bozmaz, başını dimdik tutar, o muhteşem saçlarının altından otoriter bir tavırla etrafını izlersin. Sonra da elimi dudaklarına götürüp nazikçe öpmüştü. Ben de seni Rus ayısına benzetmiştim, demiştim. Edward bir kaşını kaldırmıştı. Red Turbigo'daki ağzına kadar dolu bir lokantadaydık. Hırr diye homurdanınca ben de kahkahalara boğulmuştum. Beni oracıkta yemek yiyen insanların arasında kendine çekmiş, boynumu öpücüklere boğmuştu. Yemek salonundaki askerler şarkı söylemeyi kesmişlerdi. Aniden kendime gelmişim gibi masayı toplamak için ayağa fırladım. Komutan, lütfen dedi ve oturmamı işaret etti. Bugün Noel ne de olsa. Adamlarınız onlara katılmanızı bekler. Tam tersine, komutanları yokken daha çok eğleniyorlar. Bütün gece yanlarında oturmam haksızlık olur. Ama benim yanımda oturmanız haksızlık olmuyor değil mi? Diye düşündüm. İşte o anda beklediğim soruyu sordu. Ablan nerede? Yatmasını söyledim, dedim. Biraz keyifsizdi ve bu akşam için hazırlıklarımız onu yordu. Yarına kadar kendini toparlar. Yarın ne yapacaksınız peki kutlamak için? Bizim için kutlanacak bir şey var mı? Ateşkes imzalamadık mı madam? Omuz silktim. Kiliseye gideriz. Belki yaşlı komşularımızı ziyaret ederiz. Yalnız geçirmek istemeyecekleri bir gün. Herkesle ilgileniyorsun değil mi? İyi bir komşu olmak suç değil. O odunları siz kullanın diye yolluyorum. Ama onları belediye başkanının evine götürdüğünü biliyorum. Kızı hasta, sıcak bir ortama hepimizden fazla ihtiyacı var. Bu küçük kasabada gözümden hiçbir şeyin kaçmadığını bilmelisin madam. Hem de hiçbir şeyin. Komutanın gözlerine bakamadım. Bu kez yüzümün ve küt küt atan kalbimin beni ele vermesinden korkuyordum. Buradan birkaç metre ötede kutlama yapıldığını keşke bir anda unutabilseydim. Komutanın benimle kedi fare oyunu oynadığına dair hislerimden kurtulabilmek istiyordum. Konyaktan bir yudum daha içtim. Adamlar yine şarkı söylemeye başlamıştı. Bu Noel şarkısını biliyordum. Sözlerini de anlıyordum. Stille Nacht, heile Nacht, alles schlaft, eisen wacht. Neden gözlerini benden ayırmıyordu? Yine tuhaf sorular sorar diye konuşmaya, ayağa kalkmaya korkuyordum. Ama öylece oturup bana bakmasına izin vermek de suçuna ortaklık ediyormuşum gibi hissettiriyordu. Sonunda iç geçirip başımı kaldırdım. Hala beni izliyordu. Madam, benimle dans eder misin? Kısacık bir dans, Noel hatırına. Dans mı? Kısacık, insanlığın iyi tarafını görmek istiyorum, yılda bir kez de olsa. Ben sanmıyorum. Bir geceliğine özgür olan yolun aşağısındaki Ellen'i ve diğerlerini düşündüm. Lily'nin Betun'u düşündüm. Sonra komutanın yüzünü inceledim. Bu içten bir ricaya benziyordu. Yalnızca ikimiz olacağız. Sonra kocamı düşündüm. Sıcakkanlı birinin kollarında dans etmesini hoş görebilir miydim? Bir geceliğine de olsa. Acaba kilometrelerce uzakta iyi kalpli bir kadının sessiz bir barda ona dünyanın güzelliklerini anımsatmasını ister miydim? ''Sizinle dans ederim komutan.'' dedim. ''Ama mutfakta.'' Komutan ayağa kalkıp elini uzattı ve ben de biraz tereddüt ettikten sonra onun elini tuttum. Avuç içi şaşırtıcı derecede pürüzlüydü. Yüzüne bakmadan birkaç adım yanaştım ve o da diğer elini belime koydu. Yan odadaki adamlar şarkı söylerken masanın etrafında ağır ağır dönmeye başladık. Kendi vücudumdan birkaç santim uzakta duran vücudunun korseme baskı yapan elinin tamamen farkındaydım. Çıplak koluma değen üniformasının sert kumaşını, şarkıyı mırıldanırken göğsünden gelen hafif titreşimi hissediyordum. Çok gerildiğimi, duyularımın parmaklarımla kollarımın her hareketini kontrol ederek ona fazla yaklaşmamamı sağladığını hissediyor, her an beni kendine çekmesinden korkuyordum. Bu arada zihnimin içindeki ses de sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. Bir Almanla dans ediyorum. Stille Nacht, heile Nacht, alles schlaft, eisen wacht. Sessiz gece, kutsal gece, her yer sakin, her yer ışıl ışıl. Ama hiçbir şey yapmadı. Şarkıya eşlik ederken beni hafifçe kavramıştı ve mutfak masasının etrafında dönüyorduk. Bir an gözlerimi kapattığımda açlıktan ve soğuktan uzak, Noel arefesinde dans eden, konyaktan biraz başı dönerken lezzetli yemeklerin baharat kokusunu içine çeken capcanlı bir kıza dönmüştüm. Edward gibi yaşıyordum şimdi. Her zevkin tadına varıyor, her güzelliği görüyordum. 2 yıldır ilk kez bir erkek dokunmuştu bana. Gözlerimi kapatıp rahatladım ve hepsini hissetmeye çalışırken kulağıma bir şarkı mırıldanmasına izin verdim. Christ in Doiner Geburt, Christ in Doiner Geburt, İsa doğdu, İsa doğdu. Şarkı bitti ve bir süre sonra isteksizce de olsa komutan geri adım atıp beni bıraktı. Teşekkürler madam, çok teşekkürler. Tekrar ona bakmaya cesaret ettiğimde gözlerinde yaşlar vardı. Ertesi sabah kapımıza küçük bir sepet geldi. İçinde 3 yumurta, küçük bir piliç, bir soğan ve havuç vardı. Yanına da özenle yazılmış bir not bırakılmıştı. Firohline White Neden. Aurelien mutlu neler yazıyor dedi. Nedense yüzüme bakmamıştı. Hava daha da soğurken Almanlar Semperon'u daha da çok baskı altında tutmaya başlamışlardı. Kasaba halkı tedirgindi. Her gün sayısız asker geliyordu ve subayların bardaki konuşmaları yeni bir boyut kazanmıştı. Bu yüzden Ellen ve ben zamanımızın büyük kısmını mutfakta geçirmeye başlamıştık. Artık komutan benimle çok az konuşuyordu. Güvenilir birkaç adamıyla sürekli iletişim halindeydi. Bitkin bir hali vardı ve yemek salonunda gelen sesi de genellikle öfkeli oluyordu. Ocak ayı içinde Fransız savaş mahkumları birkaç defa ana yola çıkmış, otelin önünden geçmişlerdi ama artık onları izlemek için kaldırımda beklememize izin verilmiyordu. Daha da fazla yiyecek kıtlığı çeker olmuştuk ve yiyecek payımız da düşmüştü. Buna karşın gittikçe azalan et ve sebzelerden onlara bir ziyafet çekmem bekleniyordu. Tehlike her geçen gün biraz daha yaklaşıyordu. Journal des Occupés elimize geçtiğinde tanıdığımız, ismini bildiğimiz köylerden bahsedildiğini görüyorduk. Geceleri uzaktan gelen top seslerinin masalarımızdaki bardakları sarsması artık olağan hale gelmişti. Kuş seslerinin kaybolduğunu da daha birkaç gün önce fark etmiştim. 16 yaşından büyük kızlarla 15 yaşından büyük erkeklerin Almanlar için çalışacaklarına ve şeker pancarı toplamak, patates ekmek ya da fabrikalarda çalışmak üzere evlerinden uzaklaştırılacaklarına dair bir söylenti çıkmıştı. Aurelien birkaç ay sonra 15'ine gireceği için Ellen ve ben endişeleniyorduk. Gençlerin başına neler geldiğine dair hikayeleri sıkça duyuyorduk. Kızlar canilerle birlikte kalmak zorunda kalıyor, daha da kötüsü Alman askerlerini eğlendirmeleri bekleniyordu. Erkekler aç bırakılıp dövülüyor, kafalarını iyice karıştırmak ve itaatkar olmalarını sağlamak için sürekli yerleri değiştiriliyordu. Yaşımız tutsa da Ellen ve benim muaf tutulduğumuz söylenmişti çünkü Almanların sağlığı açısından önemli bir pozisyonumuz vardı. Tek başına bu haber bile köylülerin tepkisini çekmeye yetmişti. Ve bir şey daha vardı. Bu yavaş yavaş gerçekleşen bir değişimdi ama ben farkındaydım. Gündüz vakti Le Coq Rouge'a gelenlerin sayısı azalmıştı. 20'nin üzerindeki müdavimimizin sayısı 8'e düşmüştü. Başta soğuk hava yüzünden insanların evlerinden çıkmadığını düşünmüştüm. Sonra endişem arttı ve hasta olup olmadıklarını anlamak için Rene'ye uğradım. Beni kapıda karşıladı ve huysuz bir dille evde oturmayı tercih ettiğini söyledi. Konuşurken yüzüme bakmıyordu. Madame Fubere ve belediye başkanının karısına uğradığımda da aynı şey oldu. Tuhaf bir şekilde dengemin bozulduğunu hissediyordum. Bunların bir tesadüf olduğunu düşünmeye çalışıyordum ama bir öğlen Le Beur Blanc'ın önünden geçerken Rene ile Madame Fubere'in bir masaya oturmuş dama oynadıklarını gördüm. Gözlerimin beni yanılttığını sandım ama öyle olmadığını görünce başımı eğip geçtim. Demek ki bara özellikle gelmiyor, kendi kendilerine zaman geçiriyorlardı. Yalnızca Lilian Bethune bana içtenlikle gülümsüyordu. Bir sabah kapıma bir zarf bırakırken onu yakaladım. Sürgüyü açtığımda yerinden sıçradı. Elini ağzına götürerek, ''Oh Mendu, aman Allah'ım, şükürler olsun ki sensin.'' dedi. ''Bu düşündüğüm şey mi?'' diye sordum ve üzerinde adres yazmayan koca zarfa baktım. Lilian meydana yönelip, ''Kim bilir?'' dedi. Günün ilerleyen saatlerinde başka şeylerin de farkına vardım. Mutfaktan bara geçtiğimde konuştuklarını duymamam gerekiyormuş gibi herkes kısık sesle konuşuyordu. Sohbet sırasında bir şey söylersem beni duymazdan geliyorlardı. belediye başkanının karısına iki defa konserve ya da çorba götürmüştüm ama kadın ihtiyaçları olmadığını söyleyip teşekkür etmişti. Benimle tuhaf konuşuyordu. Tam olarak soğuk konuştuğu söylenemezdi ama ondan uzaklaştığımda rahatlıyor gibiydi. Kabul etmek istemesem de karanlık çöküp restoranda Almanca sesler yükseldiğinde rahatladığımı hissediyordum. Bana neler olup bittiğini Aurelien anlattı. Sophie, evet, pasta ve sebzeli turta yapıyordum. Ellerim ile önlüğüm una bulanmıştı ve artan undan çocuklara bisküvi yapıp yapamayacağımı düşünüyordum. Sana bir şey sorabilir miyim? Elbette. Ellerimi önlüğüme sildim. Kardeşim bir şey anlamaya çalışırcasına yüzüme tuhaf bir ifadeyle bakıyordu. Sen Almanların burada olmasından hoşlanıyor musun? Hoşlanmak mı? Evet. Ne saçma bir soru bu. Tabii ki hayır. Keşke bir an önce gitseler de normal yaşantımıza dönebilsek. Ama komutandan hoşlanıyorsun. Oklavayı tutarken durup ona döndüm. Bunun çok tehlikeli bir konuşma olduğunun farkındasındır umarım. Hepimizin başını belaya sokabilirsin. Başımız belaya girecekse bunun sebebi benim söylediklerim olmayacak. Dışarıda ve barda kasabalıların konuşmasını duyuyordum. Gidip mutfak kapısını kapattım. Şimdi yalnızdık. Ölçülü ve kısık bir sesle konuştum. Ne söylemek istiyorsan söyle Aurelien. Lillian Bethune'den farkın olmadığını söylüyorlar. Ne? Monsieur Söl, Noel gecesi komutanla dans ettiğini görmüş. Gözlerini kapatmışsın ve ona aşıkmışsınız gibi vücutlarınız birbirine yakınmış. O kadar şaşırmıştım ki neredeyse bayılacaktım. Ne? Le Réveillon, bu yüzden katılmak istememişsin. Onunla yalnız kalabilmek için. Bize fazladan yiyecek gelmesinin sebebi de buymuş. Almanlar seni sevdiği için yiyeceğimiz varmış. Okulda da bunun için mi kavga ediyorsun? Aurelien gözünün morardığı gün ona sebebini sorduğumda konuşmak istememişti. Söyledikleri doğru mu? Hayır, doğru değil. Oklavayı masaya vurdum. Noel olduğu için benimle dans etmek istediğini söyledi. Ben de Madame Paula'nın evinde neler olduğunu merak etmesindense burada kendini dansa vermesinin daha iyi olacağını düşündüm. Başka bir şey olmadı. Ablan o geceyi güzel geçirmenizi sağlamaya çalıştı yalnızca. O dans sayesinde domuz eti yediniz Aurelien. Ama onu gördüm. Seni nasıl hayranlıkla izlediğini gördüm. O benim portreme hayran. Arada büyük bir fark var. Seninle nasıl konuştuğunu da duydum. Kaşlarımı çatıp ona bakınca Aurelien gözlerini tavana dikti. Tabii ya, kardeşim zamanını 3 numaralı odadan aşağıyı gözetlemekle geçiriyordu. Muhtemelen Aurelien bütün konuşmalarımızı dinleyip her şeyi görmüştü. Senden hoşlandığını inkar edemezsin. Senli benli konuşuyor ve sen de ona izin veriyorsun. O bir Alman komutanı Aurelien. Benimle nasıl konuşacağına ben karar veremem. Herkesin dilindesin Sophie. Yakında oturduğumuzda senden nasıl bahsettiklerini duyuyorum ve neye inanacağımı bilemiyorum. Gözlerinden öfkeli olduğu ve kafasının karıştığı anlaşılıyordu. Yanına gidip onu omuzlarından kavradım. O halde şuna inan, kendimi ya da kocamı utanca boğacak hiçbir şey yapmadım. Her gün ailemin iyi olması, komşularımızla arkadaşlarımızın yiyecek bulup ümitlerini kaybetmeden rahat içinde yaşamaları için uğraşıyorum. Komutana karşı bir şey hissetmiyorum. Yalnızca onun da tıpkı bizim gibi bir insan olduğunu unutmamaya çalışıyorum. Ama kocama ihanet edeceğime inanıyorsan aptalın teki olduğunu söylerim Aurelien. Ben Edouard'u çok seviyorum. Gittiğinden beri yokluğunu gerçek bir yara gibi acı veriyor. Geceleri başına neler gelebileceğini düşünmekten uykularım kaçıyor. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme. Duydun mu beni? Aurelien ellerini omuzlarımdan itti. Beni duydun mu? Kardeşim huysuz bir ifadeyle başını salladı. Bu arada diye ekledim. Belki bunu söylememeliydim ama heyecanlanmıştım. Lillian Bethune'de suçlamayın. Ona sandığınızdan daha fazla şey borçlu olabilirsiniz. Kardeşim gözlerini dikerek bana baktı ve hızlı adımlarla mutfaktan çıkıp kapıyı arkasından çekti. Turta yapmaya çalıştığımı anımsayana kadar bir süre öylece hamura baka kaldım.